Ayrım 38, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 409. Nicholas Nogo'nun adamlarının Titan'ın gölcüğüne ulaşmak için sırttan ilerlediklerine ve bu arada kendisinin de baraj yerine rahatlıkla gidebileceğini umuyordu. Onlara karşı bir önlem almamıştı. Sadece birkaç dakikada bir durarak etrafı dinliyor ve ileriye bakıyordu. Pek az zamanı olduğunu biliyordu. Diğerleri botların yanında uzun süre bekleyip onun kaprisi yüzünden kendilerini tehlikeye atamazlardı. İngiliz iki kere silah sesi duydu. Gölcük tarafından geliyordu bu. Ama Nicholas'ın tehlikeyi göze almasına değdi. Nogo'nun adamlarına rastlamadan baraja erişti. Ancak şansını fazla zorlamadı. İyice yaklaşmadan önce bendin yukarısındaki tepelere tırmanarak etrafı inceledi. Böylece hem dinlendi hem de Nogo'nun barajı korumak için adam bırakmamış olduğunu anladı. Sarı traktör hala duvarın yukarısında, Sapper'ın bıraktığı yerde duruyordu. Etrafta silahlı askerler yoktu. Nicholas rahatlayarak gömleğinin koluyla gözlerine dolan terleri sildi. Dürbünsüz bile suyun duvarın yukarısını yaladığını ve aralıklardan fışkırdığını görebiliyordu. Ama duvar hala sağlamdı. Nehrin onu devirmesi için 30 santim daha yükselmesi gerekiyordu. Nicholas güldü. ''Aferin Sapper, iyi iş başarmışsın.'' Adam nehrin düzeyini inceledi. Sular dağlardan eskisine oranla daha hızlı akıyordu. Nehir iyice kabarmaya başlamıştı. Yanlardaki ağaçlar ve çalılar sulara yarı batmışlardı bile. Kara bulutlar kuzey ufkunu gözlerden gizliyordu. Rüzgar Nicholas'ın yüzüne çarptı. Soğukluğu yağmurun habercisi gibiydi. İngiliz'in başka uyarıya ihtiyacı yoktu. Yamaçtan hızla baraja doğru inmeye başladı. Daha aşağıya varamadan rüzgar buz gibi bir yağmura dönüştü. Adam traktöre erişip telaşla tırmandı. Bir an Sapper'ın anahtarları oturma yerinin altından aldığını sandı. Birkaç saniye onları aradı, sonra onları buldu ve rahat bir soluk aldı. ''Sapper, bir an ölüme çok yaklaştın. Boynunu kendi ellerimle kıracaktım.'' Anahtarı sokup çevirdi. Sabırsızca ''Haydi!'' diye mırıldandı. Bu birkaç saniyelik bekleme ona bir ömür kadar uzun geldi. Sonra motor çalışmaya başladı. ''Sapper, sana tam not veriyorum. Her şeyi affettim.'' Motorun iyice ısınması için bekledi. Yağmura karşı gözlerini kısmış etrafındaki tepelere bakıyordu. Motor sesi yüzünden Nogo'nun adamları durumu anlayıp saldırabilirlerdi. Ama yağmurun dövdüğü doruklarda hiçbir şey kımıldamıyordu. Nicholas traktörü nehrin yatağına doğru sürdü. Araç kayalarla dolu yerde sarsılarak ilerledi. Nicholas duvarı inceliyor, en zayıf tarafını bulmaya çalışıyordu. Sonunda Sapper'ın duvarı desteklediği orta bölümü seçti. ''Adamdan çok üzgünüm.'' diye özür diledi. ''O kadar çalıştın.'' Traktörün çelik küreğini uygun yüksekliğe kaldırıp açıyı ayarladı. Seçtiği tabya sepetini yerinden çıkardı. Telden örülmüş ağır sepeti çağlayandan aşağıya attı. Sonra dönerek tekrar saldırıya geçti. Suyun basıncı sepetleri yerinde tuttuğundan hızlı çalışamıyordu. Adam ikinci sepeti ancak 10 dakikada çıkarabildi. Onu da çağlayandan atarken gözü traktörün panosuna gitti ve o anda yüreğine indi. Depo boşalmıştı. Sapper ya yakıtı bitirmiş ya da aracı terk ederken bir daha kullanmayacağını düşünmüştü. Ama motor yine de düzgünce çalışıyordu. Nicholas hızla tekrar duvara gitti. Sertçe artık nezaket yok diye söylendi. Bundan sonra kaba güç ve kas var. İki sepeti söktüğü zaman arkadaki kütükten salın köşesi ortaya çıkmıştı. Duvarın en zayıf yeriydi bu. İngiliz küreği iyice yukarı kaldırdı, sonra ağır ağır indirerek en kalın kütüğün altına soktu. Geri geri gitti ama kütük yerinden kımıldamadı. Sepetler ve arkadaki suyun müthiş basıncı onu yerinde tutuyordu. Nicholas makineye haydi diye yalvardı, haydi bu işi başarabilirsin. Motor yakıt bitmek üzere olduğundan tekledi, öksürüğe benzer bir ses çıkardı, neredeyse duruyordu. Nicholas ona yine yüksek sesle yalvardı. ''Lütfen bir kere daha dene.'' Motor onu duymuş gibi tekrar çalışmaya başladı. Nicholas ''Aferin güzelim.'' diye bağırdı. Traktör sarsılarak duvara vurdu. Sanki top patlamış gibi bir ses duyuldu ve kütük kırıldı. Tepesi duvardan fırladı. Geride kalan uzun derin delikten nehir zaferle akmaya başladı. Kirli, kurşuni, bol su. İngiliz işte oldu diye bağırarak traktörden aşağıya atladı. Aracı nehrin yatağından çıkaracak zaman olmadığını biliyordu. Zaten koşarak daha çabuk uzaklaşabilirdi. Akıntı adamı bacaklarından yakalayıp çekmeye çalıştı. Bu çocukluğunda gördüğü kabuslardan birine benziyordu. O düşler sırasında canavarlar onu kovalar ve bütün çabalarına rağmen bacaklarını ancak ağır ağır kımıldatabilirdi. İngiliz omzunun üzerinden baktı ve aynı anda baraj duvarının ortasının parçalandığını gördü. Nicholas kıyıya doğru zorlukla birkaç adım daha attı. Sonra o çalkantılı derin akıntı onu yakaladı. Çaresiz durumdaydı. Sular onu çağlayandan aşağıya aç bir ağız gibi duran uçuruma doğru sürükledi. Von Schiller, bu firavunun asası ve kırbacı diye bağırarak onları sedir ağacından yapılmış sandıktan çıkardı. Duygularının yoğunluğu nedeniyle sesi boğuklaşmıştı. Nahut dev Osiris heykelinin altında, almanın yanında diz çökmüştü. Bu da takma sakalı ve göğsüne taktığı arma. Eski Mısır'ın bu muhteşem hazinelerini incelerken aralarındaki düşmanlığı unutmuşlardı. Von Schiller titrek bir sesle, ''Bu bütün çağların en büyük arkeolojik keşfi'' diye fısıldadı. Cebinden mendilini çıkararak heyecanı yüzünden suratından akan terleri sildi. Nahut ona ciddi bir tavırla, ''Burada yıllarca çalışılması gerekecek'' dedi. ''Bu inanılmaz koleksiyonun değerlendirilmesi ve bir katalog hazırlanması şart. Bulduklarımız sonsuza kadar Von Schiller'in hazinesi diye bilinecek. Adınız sonsuza kadar yaşayacak.'' Bu Mısırlıların ölümsüzlük düşlerinin gerçekleşmesi demek. Sizi hiçbir zaman unutmayacaklar. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Von Schiller'in yüzünde bir kendinden geçme ifadesi belirip kayboldu. Bu olasılığı hiç düşünmemişti. O ana kadar hazineyi kendince Utte Kemper'den başkasıyla paylaşmaya niyeti yoktu. Nahut'un sözleri o eski imkansız ölümsüzlük rüyasının canlanmasına neden oldu. Belki halkın onları görmesini sağlayabilirdi. Tabii ölümünden sonra. Ama sonra bu çekici ihtimali kafasından kovdu. Bu hazineyi ayak takımının görmesini sağlayarak değerini düşürmeyecekti. Bütün bunlar bir firavunun cenazesi için toplanmıştı. Von Schiller de kendisini modern bir firavun gibi görüyordu. Nahut'a öfkeyle hayır dedi. Bunlar benim, hepsi benim. Öldüğüm zaman hepsi benimle gelecek. Hazırlıklarımı yaptım. Vasiyetnamemde her şey yazılı. Oğullarım ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Bütün bunlar benimle birlikte mezarımda yatacaklar. Kraliyet mezarında. Nahut Alman'a dehşetle baktı. O ana kadar yaşlı adamın deli olduğunu anlayamamıştı. Bu saplantının sonunda onu delirttiğini fark etti. Ama Mısırlı o anda adamla tartışmasının bir işe yaramayacağını biliyordu. Daha sonra bu görkemli hazinenin başka bir mezarda unutulmasını önlemenin bir yolunu bulacaktı. Bu nedenle sanki razı olmuş gibi başını eğdi. ''Haklısınız Herr von Schiller, hazineye de bu yakışır. Siz de bu tür bir cenaze törenine layıksınız. Ama şu anda bütün hazineyi buradan kurtarmayı düşünmeliyiz.'' Helm bizi nehrin tehlikeleri konusunda uyardı. Bendin çökebileceğini söyledi. Onu ve Nogo'yu çağırmalıyız. Nogo'nun adamları mezardaki eşyaları boşaltmalılar. Hazineyi helikopterle Pegasus kampına götürürüz. Her şeyi orada Almanya'ya gönderilmeleri için dikkatle ambalajlarım. Evet, evet. Von Schiller telaşla ayağa kalktı. Nehrin kabarması yüzünden bu şahane koleksiyonu elden kaçırabileceği fikri onu birdenbire korkutmuştu. ''Şu keşişi yolla. Adı neydi?'' ''Ha, evet, Hansit. Onu Helm'i çağırması için gönder. Helm hemen gelsin.'' Nahut ayağa fırlayarak ''Hansit!'' diye seslen. ''Neredesin?'' Keşiş mezar odasının önünde bekliyordu. Aziz'in ölüsünün bulunduğu lahdin önünde dua ediyordu. Dini inançlarla açgözlülük arasında bocalamaktaydı. Kendisine seslendiklerini duyunca yerlere kadar eğildi. Sonra da telaşla diğerlerinin yanına gitti. Nahut patronunun emirlerini tekrarlamaya başladı. ''Hemen Gölcü'ye gitmelisin. Orada bıraktığımız adamların yanına.'' Ama birdenbire Hansit'in yakışıklı kara suratında garip, dalgın bir ifade belirdi. Keşiş onun susması için elini kaldırdı. Nahut öfkeyle ''Ne var?'' diye sordu. ''Ne duydun?'' Hansit başını salladı. ''Susun, dinleyin. Bir ses duymuyor musunuz?'' Nahut hiçbir şey diyecek oldu ama sonra birdenbire sustu. Siyah gözlerinde çılgınca bir dehşet ifadesi belirdi. Hafif bir ses duyuluyordu. Yaz rüzgarının iç çekişi gibi bir ses. ''Alman, ne duydunuz?'' diye sordu. İşitme duyusu çoktan azalmıştı. Yaşlı kulaklarının o sesi duyması imkansızdı. ''Nahut, su!'' diye fısıldadı. ''Akan su!'' Hansit haykırdı. ''Nehir, tünele sular doluyor.'' Döndü ve uzun adımlar atarak çevikçe koşmaya başladı. Nahut, buraya sıkışıp kalacağız diye bağırarak onun peşinden atıldı. Von Schiller bağırdı, beni de bekleyin. İki adamı izlemeye çalıştı ama çok geçmeden iyice geride kaldı. Keşiş onlardan çok öndeydi. Gaz tuzağındaki merdivenin basamaklarından ikişer ikişer çıkıyordu. Nahut onun peşinden çaresizce Hansit diye seslendi, geri gel, sana emrediyorum. Ne var ki sadece labirentin ilk dehlizine giren keşişin beyaz cübbesini görebildi. ''Guddabi, neredesin?'' Von Schiller'in titrek sesi taş koridorlarda yankılandı. Ama Nahut keşişin gittiğini sandığı yöne doğru koşarken ona yanıt vermedi. Duvardaki tebeşir işaretlerine hiç bakmayarak ilk dönemeci açtı. Önden koşan Hansit'in ayak seslerini duyduğunu sanıyordu. Ama üçüncü köşeyi de döndüğü zaman kaybolmuş olduğunu anladı. Durakladı, kalbi şiddetle çarpıyordu. Gırtlağında dehşetin o acı tadı vardı. Deli gibi bir çığlık attı. ''Hansit, neredesin?'' Von Schiller'in koridorlarda garip bir biçimde yankılanan sesini duydu. ''Guddabi, Guddabi, beni burada bırakma!'' Genç adam avaz avaz haykırdı. ''Kes sesini, bağırıp durma ihtiyar bunak!'' Kesik kesik soluyor, damarlarında hızla dolaşan kan kulaklarının uğuldamasına neden oluyordu. Hansit'in ayak seslerini duyabilmek için etrafı dinledi. Ancak sadece nehrin sesini duyabiliyordu. O hafif iç çekiş sanki etrafındaki duvarlardan geliyordu. Nahut bağırdı. ''Hayır, beni burada bırakma!'' Paniğe kapılıp hiç düşünmeden labirentte koşmaya başladı. Hansit hiç şaşırmadan köşeleri döndü. Korkunç bir şekilde ölme fikri ayaklarına güç veriyordu. Ama orta merdivenin başında ayağı burkuldu ve yere düştü. Dik yerden etrafa çarparak yuvarlanmaya başladı. Giderek de hızlanıyordu. Sonunda aşağı uzun galerinin akik fayanslarına serilip kaldı. Zorlukla ayağa kalktı. Bu düşme yüzünden iyice sarsılmış, vücudu berelenmişti. Koşmaya çalıştı ama bileği tekrar büküldü ve keşiş yine yere yığıldı. Fena halde burktuğu bileği artık ağırlığını taşıyacak durumda değildi. Ama Hansit ikinci kez çabalayarak tekrar ayağa kalktı. Yıkık duvara dayanarak topallaya topallaya galeride ilerledi. Kapıya erişince sürünerek jeneratörün yanına çıktı. Suyun sesi iyice yükselmişti artık. Alçak yankılı homurtu jeneratörün uğultusunu hemen hemen bastırıyordu. Hansit sendeleyerek yalpalayarak tünelde yürürken kalbi sevgi dolu, tatlı İsa ve Meryem diye yalvardı. ''Beni kurtarın!'' Alt kata ulaşamadan iki defa daha düştü. Dizlerinin üzerinde doğrularak ileriye baktı. Tünelin tavanındaki lambaların ışığında aşağıdaki kuyuyu gördü. Önce ne olduğunu anlayamadı. Çünkü kuyu oldukça değişmişti. Suyun düzeyi onun durduğu taş döşeli zeminin daha aşağısında değildi artık. Müthiş bir girdap vardı orada. Diğer taraftaki tünelin ağzından kuyuya akan su aynı hızla gizli bir delikten boşalıyordu. Dubalı köprü suya yan batmıştı. Dikleşiyor, eğiliyor, dizginden kurtulmaya çalışan bir yabani at gibi kablolarını çekiştiriyordu. Taytan'ın gölünden sular tünele hızla dolmaktaydı. Sel duvarın yarısına kadar çıkmıştı artık. Ama keşiş mezardan kaçmak için tek yolun o olduğunu biliyordu. Beklediği her an sel daha da kuduracaktı. ''Oradan çıkmam gerekiyor.'' diye düşünüp kendini zorlayarak tekrar ayağa kalktı. Köprünün ilk dubasına erişti ama bu öylesine delicesine yalpalıyordu ki keşiş onun üzerinde ayakta durmaya cesaret edemedi. Elleriyle dizlerinin üzerine çökerek emekleye emekleye derme çatma köprüye çıktı. Bir dubadan diğerine geçmeyi başardı. Tanrım ve aziz Michael, lütfen bana yardım edin. Artık yüksek sesle dua ediyordu. Lütfen böyle ölmeme izin vermeyin. Diğer tarafa ulaşarak kabataştan oyulmuş duvarda tutunacak yer aradı. Sonunda bir yer bulup kendini tünelin ağzına doğru çekti. Ama hızla akan sular vücudunun alt kısmına çarpıyordu. Adam bir an öyle kaldı. Kuduran sular onu yakalamıştı, ileriye doğru gidemiyordu. Parmakları kaydığı takdirde kuyuya yuvarlanacak ve onun korkunç kara derinliklerine doğru çekilecekti. Önündeki tünelin tavanında ışıklar hala parlaktı. Hansit Taita'nın gölünü hemen hemen görebiliyordu. Oradaki bambu iskeleye çıkabilirse kurtulacaktı. İskele ondan yalnızca 60 metre ötedeydi. Hansit bütün gücünü toplayarak kuduran sulara karşı kendini öne doğru çekti. Duvarda zorlukla tutunacak yerler buluyordu. Tırnakları kırıldı, parmak uçlarındaki etler sivri kayalar yüzünden koptu. Ama yine de zorla ilerledi. Sonunda ilerideki gün ışığını gördü. Taita'nın gölcüğünden süzülüyordu bu. Artık sadece 12 metre kalmıştı. Keşiş büyük bir sevinçle o ölüm tuzağından kurtulacağını düşündü. Sonra yeni bir ses duydu. Daha korkunç ve vahşice bir homurtuydu bu. Yıkılan barajın suları hızla Taita'nın gölcüğüne akıyordu. Sular tünelin ağzını bulup dev bir dalga halinde ilerlediler. Geçidi tavana kadar doldurarak ışıkları söküp attılar. Hansit karanlıkta kaldı. Dalga adama öyle şiddetle çarptı ki keşiş bunun su değil, devrilen kayalar olduğunu sandı ve Hansit buna karşı koyamadı. Su onu yakaladığı gibi geriye doğru fırlattı. Deliler gibi uğraştığı tünelden alıp döndüre döndüre götürdü ve sonunda gerideki kuyuya attı. Çılgın gibi akan sular Hansit'e taklalar attırıp duruyorlardı. O çılgınca karmaşa ve karanlıkta adam ne tarafın yukarısı ne tarafın aşağısı olduğunu anlayamadı. Ama bu önemli değildi. O güçlü akıntıya karşı yüzmesi imkansızdı. Sonra çukurdaki girdap onu sımsıkı yakaladı ve dev bir ağız gibi emercesine çabucak derinlere çekti. Suyun baskısı Hansit'i ezmeye başladı. Adamın kulak zarlarından biri patladı. Keşiş can acısıyla bağırmak için ağzını açtığında sular boğazından kayarak ciğerlerine doldu. Adam en son girdabın kendisini dipteki duvara çarptığını hissetti. Akan sular kadar hızla gidiyordu o da. Sağ omzunun kemikleri kırıldı. Hansit su dolu ciğerleri yüzünden tekrar haykıramadı ama kendinden geçerken can acısını da hissetmez oldu. Ceset toprağın altındaki kuyuda hızla sürüklenirken yanlardaki sivri kayalara çarparak parçalandı ve karnı yarıldı. Dağın diğer tarafındaki kelebekli kaynaktan fırladığı sırada artık insana benzemiyordu. Oradan parça parça etler yatağı değiştirilmiş olan Dandera nehrine aktı ve sonunda Mavi Nil'in daha geniş ve haşmetli sularına karıştı. Barajdaki açıklıktan akan sular sarı makineyi bir çocuk oyuncağıymış gibi kaldırarak çağlayandan aşağıdaki uçuruma yuvarladı. Nicholas bir an aracın havada uçtuğunu gördü. O yuvarlanırken adam içinde olsaydım herhalde altında kalıp ezilirdim diye düşündü. Dev makine gölcüğün yüzeyine çarparak suları fışkırttı, sonra da gözden kayboldu. Nicholas yuvarlanarak onu izledi. Çağlayandan aşağıya inerken başını yukarıda, ayaklarını da aşağıda tutmayı başardı. Onu sürükleyen sular düşüşünü yavaşlattı. Bu sayede adam dipteki sivri kayaların üzerine düşmeden hızla akan suya yuvarlandı. Nicholas 5-6 metre ileride yüzeye çıktı. Başını sallayarak gözüne düşen saçları geriye attı ve etrafına bakındı. Traktör kaybolmuştu. Onu çağlayanın altındaki gölcüğün derin suları yutmuştu. İleride nehrin ortasındaki küçük kayalık bir ada vardı. Nicholas uçurumun dimdik yanlarına bakarak orada nasıl tuzağa düştüğünü hatırladı. Bendin yıkılması ve Firavun'un mezarını su basması nedeniyle duyduğu sevinç birden kayboldu. Adam suların aşındırarak düzleştirdiği kaygan kayalara hiçbir zaman tırmanamayacağını biliyordu. Kayalar tepesinde öne doğru bir meyil yapmaktaydı. Nicholas nehirden yukarıya çağlayanın dibine doğru çıkıp çıkamayacağını düşündü. bulunduğu yerden çağlayanın doğu tarafında bir çatlak ya da bacamsı bir yer varmış gibi gözüküyordu. Belki oradan yukarıya tırmanabilirdi. Ama tabii bu zor ve tehlikeli bir tırmanış olurdu. Çağlayanlardan akan su tahmin ettiği kadar fazla değildi. Yani barajın tuttuğu o müthiş su birikintisine göre. Nicholas bendi oluşturan duvarın önemli bir bölümünün hala yerli yerinde olduğunu anladı. Bu su bendin ortasında açtığı dar yarıktan akıyordu. Duvarın geri kalan kısmı suları tutuyordu ama o da fazla dayanamayacaktı. Nehir pek yakında olanca şiddetiyle fışkıracaktı. İngiliz bu yüzden çağlayanın dibine doğru yüzme fikrinden vazgeçti. Çaresizce azgın suların yolundan çekilmeliyim diye düşündü. Her an o korkunç sele kapılabilirdi. Yanda bir yerlere tutunabilsem, belki orada çıkıntılı bir kaya bulur ve suların ulaşamayacağı bir yere çıkmayı başarırım. Ancak adam bunun pek zayıf bir ihtimal olduğunu biliyordu. Daha önce de uçurum boyunca yüzmüş ve ıslak kayalarda bir tek tutunacak yer bile bulamamıştı. Nicholas suyun önünden mi yüzsem diye kendi kendine sordu. Kurtulma şansın pek az ama başka çare de yok. Botlarını çıkarıp kendini toparladı. Geçici sığınağından uzaklaşacağı sırada barajın duvarlarının çok yukarılarda yıkıldığını işitti. Gök gürültüsünü andıran bir ses duyuldu. Kütükler çatırdayarak kırıldılar. Sonra birdenbire çağlayanların tepesinde dehşet verici gri bir dalga belirdi. Bu duvarın yıkıntılarını da birlikte sürüklüyordu. ''Ah tanrım, artık çok geç, işte dev dalga geliyor.'' Nicholas kayadan uzaklaşarak aşağıya doğru döndü ve olanca gücüyle yüzmeye başladı. Yaklaşan dalganın homurtusunu duyunca başını çevirip baktı. Sular uçurumu bir yandan diğerine dolduruyorlardı. 4,5 metre boyunda olan dalganın tepesi kavisliydi ve Nicholas'a da hızla yaklaşıyordu. Adam bir an gençliğinde St. Vincent burnundaki korkunçluğuyla ünlü o dalgaların yaklaşmalarını nasıl beklediğini hatırladı. Arkasında dev bir duvar gibi yükselen korkunç dalgayı düşündü. Kendi kendine dalgayla ilerle dedi. Onu bir kızak gibi kullan. Suları tırmalarcasına kulaçlar attı. Sudan duvara erişmek için hızlanmaya çalışıyordu. Sonra dalga onu yakalayıp şiddetle havaya kaldırdı. İçinde bir şeyler çekildi sanki. Ve kendini dalganın tam tepesinde buldu. Gövdesini geriye doğru büküp ellerini arkasına götürerek klasik sörfçü duruşunu aldı. Başını hafifçe eğmişti. Gövdesinin ön tarafı suyun dışındaydı. Sadece ayaklarını kullanıyordu. Nicholas dehşet verici birkaç saniyeden sonra dalgayla ilerlediğini ve durumu biraz kontrol edebildiğini anladı. Panikten kurtulup çılgınca bir zevk duydu. 20 deniz mili. Nicholas uçurumun iki yanının baş döndürücü bir süratle kaymasına bakarak hızı hesapladı. Yakındaki dik kayalıklardan uzaklaşarak dalganın ortasına kaydı. Dalga onu hala taşıyor, adam hız ve tehlikenin verdiği o heyecanı duyuyordu. Uçurumdaki su yükseldiğinden o tehlikeli bıçak kadar keskin kayalar gözden kaybolmuşlardı. Nicholas da onlara takılmadan ilerleyebiliyordu. Su çağlayanları da örtmüştü. Adam bu sayede aşağıya gölcüklerin dibine doğru yuvarlanmıyor, üzerlerinden düzgünce kayıyordu. Dengesini birkaç kulaç atıp ayaklarını vurarak sağlıyordu. ''Hey, bu çok eğlenceli. Bungee atlayışlarından bile heyecanlı.'' Nicholas bir kahkaha attı. İnsanlar bunu yapabilmek için üste para dahi verirler. 1,5 kilometre kadar sonra dalga uçuruma yayılırken hızını da biçimini de kaybetmeye başladı. Çok geçmeden Nicholas'ı yukarıda sörf pozisyonda tutacak gücü kalmayacaktı. Adam çabucak etrafına bakındı. Yakınında barajdan kopmuş parçalar yüzüyordu. Sapırın duvardaki deliği tıkadığı salın kütüklerinden biri de yakınlarındaydı. Nicholas o ağır oduna doğru hareketlendi. Yaklaşık 9 metre boyundaydı. Suya biraz batmış olan odunun üstü bir balinanın sırtı gibi görünüyordu. Dallarını baltayla kabaca kesmişlerdi. Birkaç çıkıntı tutunabilecek gibiydi. Nicholas ağacın gövdesine tırmandı. Başını aşağıya doğru çevirerek yüzü koyun yattı. Ayakları hala sudaydı. Soluk alışları çabucak düzeldi ve adam bütün gücüne kavuştuğunu hissetti. Dalga artık inmiş, su eski hızına kavuşmuştu. Ama yine de uçurumda müthiş bir hızla akıyordu. Nicholas 10 deniz milinden az değil diye hesapladı. Bu su Tahita'nın gölcüğüne aktığı zaman von Schiller'e de, mezarda olan diğer gorillerine de acırım. Önümüzdeki binlerce yılı mezarda geçirecekler. Başını arkaya atarak zaferle güldü. Başardık, kahretsin. Planladığımız gibi başarıya ulaştık. Altındaki kütüğün yandaki kayalardan birine doğru döndüğünü fark ederek birdenbire sustu. Aha, bir bela daha. Nicholas ağaç gövdesinin bir yanına doğru kayarak ayaklarıyla suları dövdü. Hantal teknesi bu harekete karşılık vererek ağır ağır tekrar döndü. Ama çok yavaş hareket ediyordu ve bu gidişle kütüğün dik kayaya çarpmaktan kurtulması imkansızdı. Neyse ki ona şiddetle vurmadan sadece üzerinden sekti ve Nicholas kendini tekrar selin ortasında buldu. Adam her geçen an daha ustalaşıyor ve güveni artıyordu. Neşeyle, "Bu kütükle ta manastıra kadar gidebilirim," diye bağırdı. "Hatta bu hızla gidersem botlara Roy'unla Sapır'dan daha önce ulaşabilirim." İleriye baktı. Hızla ilerlediği uçurumun bu kısmını tanımıştı. Tahita'nın gölcüğünün yukarısındaki dönemeç olmalı burası. Bir iki dakika sonra orada olacağım. Herhalde iskeleyi sular çoktan sürüklemiştir. Nicholas kütüğün dengesini bozmamaya çalışarak mümkün olduğu kadar yükseldi. Gözlerine kaçan sulardan kurtulmak için kirpiklerini kırpıştırarak ileriye doğru baktı. Tahita'nın gölcüğünün hemen yukarısındaki çağlayana hızla yaklaştığını gördü ve kendini düşüşe hazırladı. Önünde hızla akan çağlayan belirdi. Adam aşağıya uçmadan bir dakika önce dipteki kayalık gölcüğü gördü ve çok erken umutlanmış olduğunu anladı. Bambu iskele tümüyle sürüklenmemişti ama epeyce zarar görmüştü. İskelenin alt kısmı gitmişti. Fakat üst tarafı kayadan aşağıya doğru sarkıyor, hızla akan suların yüzeyine sürünerek sallanıyordu. Nicholas hayretle en aşağı iki adamın bu derme çatma iskelede kıstırılmış olduklarını gördü. Sallanan takırdayan direklere çaresizce sarılmışlardı. İkisi de iskeleden uçurumun yukarısına tırmanmaya çalışıyorlardı. Nicholas bir an bordo berenin altındaki tel çerçeveli gözlüğün ışıltısını gördü ve tepeye daha yakın olan adamın Turma Logo olduğunu anladı. Sonra Logo iskelenin tepesine çıkmayı başardı ve kayanın yukarısında gözden kayboldu. Nicholas çağlayana dalmadan önce ancak bu kadarını görebildi. Kütük iyice hızlanarak dik bir açı yaptı ve ucu havuzcuğun dibine battı. Az kalsın taklalar atmaya başlayacaktı. Ama Nicholas dalların diplerine sıkıca sarılınca kütük yavaş yavaş düzeldi. Ne var ki bir an çağlayanın aşağısındaki girdaba yakalandı, sonra sel onu tekrar yakaladı ve kütük yeniden hızlandı. Tahita'nın gölcüğünde tahta bir savaş gemisi gibi hantalca ilerledi. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 420.